Bismillahirrahmanirrahim. Aile ile ilgili ilk dersimize başlıyoruz. Malum aile bu zamanda önemli bir sorun halindedir. Bir insan kendi evinde huzursuzsa bu insanın iş hayatında da başarılı olması mümkün değil. Ailesinde huzursuzsa cemaat çalışmalarında da başarılı olması mümkün değil. Ailesinde huzursuzsa takva sahibi olması, manevi dereceler kat etmesi de yükselmesi de mümkün değil. Ailesinde huzursuzsa psikolojisinin düzgün olması da mümkün değil. Yani aile huzuru öyle bir şey ki insanın başarısını ve başarısızlığını birinci derecede etkileyen bir etkendir. Hani Peygamberimiz buyurmuş ya, vücutta bir et parçası var. O düzeldiğinde tüm vücut düzelir. O bozulduğunda tüm vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir buyuruyor. Nasıl ki kalp vücudun padişahı, kalp düzeldiği zaman vücut düzeliyor. Aynı şekilde aile de toplumun çekirdeği ve insanın hayatının, özel hayatının da kalbi. Eğer aile huzuru varsa insan her alanda başarılı olmaya başlar. Her başarılı erkeğin arkasında iyi bir kadın olduğu söylenir. Avrupalılar her suçun arkasında da kadının olduğunu, kadını bir yoklayın derlermiş. Yani evde huzursuzsa bir adam cinayet işlemesi daha kolay. Huzursuzsa uyuşturucuya müptela olması daha kolay. İçkiye, yani alkolik olması daha kolay. Huzursuzsa bütün kötülükler kolaylaşıyor. Bu kadını yokla derken herhalde Avrupalıların kastettiği şey, yani bir suç varsa, bir kötülük varsa kadını yoklayın derlermiş. Herhalde bununla kastettikleri, yani kadın suçludur manasında değil de, yani evde bir huzursuzluk vardır. Artık suçlu kimse, o sonraki mesele. Yani mühim olan evde bir tatsızlık vardır ki bu adam bu hareketleri yapmıştır. Huzurlu bir evi olsaydı bu suçları işlemezdi. Demek ki aile huzurumuzun sağlanması hem dünyevi işlerde hem uhrevi işlerde muvaffak olmak, başarılı olmak da temel bir esastır. Huzursuz bir insan, her gün karısıyla kavgalı, tartışmalı bir insan namazdan da bir lezzet almaz. Kitap okumaktan da lezzet almaz. Kur'an okumaktan da lezzet almaz. Oruç tutsa ondan da lezzet almaz. Ama evinde mutluluk olan, huzur olan bir insan her yaptığı işten lezzet alır. Ve bu belki de bazı insanların iş hayatındaki başarısızlığında, hizmet hayatındaki başarısızlığında önemli bir gizli bir sebeptir. Yani bunu kimseye söyleyemiyor ama aslında belki de iş hayatındaki başarısızlığı ailedeki başarısızlığından kaynaklanıyor. Ailede huzur olmayışından. Cemaatteki başarısızlığı da belki yine ondan. Veya maneviyatının düşük olması, bir türlü takva sahibi olmaması da belki yine ondan. Yani önce olayın ehemmiyetini ortaya koymalıyız. Yani birçok şeyi etkileyen bir sebep. Önce bunun iyi anlaşılması lazım. Bunda kadının kocasına karşı yapması gerekenleri yapmaması ya da erkeğin karısına karşı yapması gerekenleri yapmaması, ikisi de mühim sebeptir. İslam'ın tayin etmiş olduğu vazifeleri her ikisi de diğerine karşı yerine getirmiş olsaydı bu böyle olmayacaktı. Boşanmalar da azalacaktı, kavgalar da azalacaktı, huzursuzluklar da, başarısızlıklar da azalacaktı. İslam neden mutlu bir aile meydana getirmeyi hedeflemiştir? Çünkü Allah insanı yükseltmek istemektedir. Olgunlaştırmak istemektedir. Pişirmek istemektedir. Kamilleştirmek istemektedir. O yüzden de aile huzuru gereklidir. Yükselebilmesi için maddi manevi. O yüzden Allah Azze ve Celle aile olmamızı istedi. Bekarlığı değil, evliliği tavsiye etti. Ruhbanlığı değil, toplumsal hayatı emretti. Ruhbanlığı yasakladı. Ve insanın bu şekilde yükselmesini istedi. İnsanın kabiliyetlerinin gelişmesi de huzurlu çalışmasına bağlı. İnsanın takvaya ulaşması da huzuruna bağlı. Bir takım manevi haller gösterebilmesi, maneviyatının yükselmesi de yine buna bağlı. Allah'ın istediği de budur. İnsanın manen yükselmesidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ İçinizden bekarlar evlendirin. Köle ve cariyelerinizden de salih olanların, iyi olanların evlendirin. Hatta fakir olsalar bile وَاَنْ يَكُونُ فُقَرَا يُعْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Eğer fakir iseler Allah onları kendi lütfundan zenginleştirecektir. Siz evlendirin diyor. Korkmayın. Fakirdir, ne yiyecek demeyin. Siz onları evlendirin. Allah onları eğer çalışırlarsa, adam olurlarsa Allah verir. Enkihu ifadesi emirdir. Allah Azze ve Celle bekarları evlendirin derken İslam toplumuna bir emir vermektedir. Çünkü huzurun temelinde aile vardır. Aile kursun ki huzurlu olsun. Yoksa bekarlar toplumların başına beladırlar. Bir toplumda ne kadar bekar olursa o toplum o kadar tehlike ve risk altındadır. Bir hadiste öyle buyuruluyor. Yani ümmetim için en tehlikeli olarak bıraktıklarının bekarlar olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz. Yani ümmeti içinde en tehlikeli olan kimselerin bekarlar olduğunu ifade eden hadisler var. Demek ki evliliği yerine göre emrediyor, yerine göre tavsiye ediyor. Bazı kimselere evlenmek farz, bazılarına vacip, bazılarına sünnet, bazılarına mekruh, bazılarına da haram. Şayet evlenmediğinde günaha gireceğinden kesin eminse evlenmesi farz. bundan cidden korkuyorsa ama emin değilse evlenmesi vacip. Normal vatandaşsa evlenmesi sünnet. Yani şehveti mutedil ise evlenmesi sünnet, mübah değil. Mübah diyenler varsa da sünnet görüşü, cumhurun görüşü sünnet olmasıdır. Bazılarına mekruh, kimlere mekruh? Evlendiğinde eşinin haklarını yerine getiremeyeceğinden korkana. Peki kime haram? Evlendiğinde eşinin haklarını yerine getiremeyeceğinden emin olana. Çünkü eşinin hakkını yerine getirmek farzdır. Bunu terk etmek zulümdür. Zulüm de haramdır. Haramın da kaldırılması gereklidir. Dolayısıyla harama düşecekse, yani evlendiğinde karısına ve eşine zulmederek zalim olacaksa bu haramdır. Dolayısıyla bunun bu haramı işlememesi için evlenmemesi gerekir. İslam'ın normal kimselere evliliği sünnet görmesi, mübah değil. Mübah diyen görüş varsa da zayıftır. Çünkü Efendimiz sahabeye hep tavsiye etmiştir. Bekarlara bazen sorardı, ey falan evlenmek istemez misin? Bundan anlıyoruz ki normal kimseler için sünnettir. Ve İslam boşanmaya müsaade etmiştir. Evet, Hristiyanlık gibi bunu yasaklamıyor. Fakat boşanmayı sünnet veya müstahap görmüyor. En fazla mübah. Evlenmek normal mutedil kimseler için sünnet iken boşanmak yerine göre haram, yerine göre mekruh, bazı durumlarda mübah olarak görülmüştür. Yani evliliğin devamı istenilmiştir. Ve Efendimiz hadiste Allah'ın en çok buğz ettiği, hoşlanmadığı helal talaktır buyuruyor. Yani müsaade etmiştir ama Allah bundan da hoşlanmamaktadır. Müsaade niye vardır? Müsaade, evlilikten maksat gerçekleşmiyorsa, evlilikten maksat huzurdur, evlilikten maksat hayırlı nesiller meydana gelmesidir, kişinin manen gelişmesidir. Bunlar gerçekleşmeyecekse o zaman evliliğin bir manası kalmamıştır. Daha da kötüye de gidebilir. Çok kötü olaylar da olabilir. O yüzden İslam müsaade etmiştir. İslam fıtrat dinidir. Fıtrat hoşlanmadığı zaman birisi birisinden, eşler yani, biri diğerinden hoşlanmadığında ne yapsam boş. İslam da fıtrata göre gelmiştir. Ve o yüzden müsaade etmektedir. Ama bunu Allah'ın hoşlanmadığı helal olarak tarif etmektedir. Başka bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor. İblis avanelerini, yardımcılarını, askerlerini yeryüzüne gönderir. Fitne fesat çıkarsınlar diye, herkesi günaha soksunlar diye. Ve sonra gelirler, rapor verirler. Gayet disiplinliler bu şeytanlar. Gelip rapor veriyorlar. Hepsinin dinler. Biri der ki filanla filanın arasını bozdum, kavga ettirdim. Biri der ki filanın hırsızlık yapmasını sağladım. Biri der ki filanın şu günaha girmesini sağladım. Şeytan, iblis hepsini dinler. Bunlar önemli değil der. Az yapmışsın der. Bu kadar olur mu der. İyi çalışmamışsın der. Biri de der ki ben de filan karı kocanın arasını açtım, onları ayırdım. İblis der ki gel sen bugün çok değerlisin benim yanımda. Onu yanına oturtur. Artık sen kıymetlisin. Çünkü karı kocanın arasını açmayı başardın. Bu hadis bize neyi anlatmak istiyor? Demek ki birisi, bir karı koca ayrıldığı zaman şeytan bundan çok mutlu olmaktadır. Yani iki arkadaş kavga etse, ayrılsa, küsse şeytan bu kadar mutlu olmuyor. Karı koca ayrıldığı zaman daha çok mutlu oluyor. Çünkü karı koca ayrılırsa bunun gerisi gelir. Laf çoğalır, fitne çoğalır, gıybet çoğalır, iftira çoğalır, mahkeme olur, kavga gürültü bitmez. Çocuklar rezil olur, çocuklar psikolojik sorunlu olur. Anne baba ayrıldığı zaman çocuklar genellikle psikolojik sorunlu oluyorlar. Sıcak yuva olmayınca çocuklar çiğ kalıyorlar, sıcak yuvada pişmiyorlar. Şeytan o yüzden boşanmalar fitnenin temelini oluşturuyor. Birçok suçun, günahın, psikolojik sorunların temelinde boşanmalar var. Yahut da boşanmadan evvelki aşamalar, kavga gürültü aşaması. Şeytan onun için özellikle bunun üzerinde durur, boşandırmaya çalışır. Hatırlıyor musunuz sihirle ilgili ayeti? Allah Azze ve Celle sihri anlatırken Bakara suresinde, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında sihri kimden öğrendi insanlar? Meleklerden. Harut ve Marut adlı meleklerden. Ayette buyuruyor ki, tabi bunlar imtihan için geldiler yani. Her şey imtihan, onlar da imtihan için bunu öğretiyor. Ama öğretmeden evvel diyorlardı ki فَلَا تَكْفُرْ kafir olma, bunu öğrenme. Bunu öğrenme, isteme. Sihri öğrenmek isteme. Biz imtihan, اِنَّمَا نَحْنُ fitne. Biz imtihan için gönderildik. فَلَا تَكْفُرْ öğrenme, kafir olma diyorlardı. O ısrar edince öğretiyorlardı. İmtihanı kaybetmiş oluyordu. Öğrendiği anda zaten kendinden bir siyah atlının çıktığını görüyor. Hadiste öyle geçer. İmanı çıktı gitti yani. İman gidiyor yani. O kısmı konumuzun dışında, oraya girmeyeceğim. Ayette buyuruyor ki فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. O Harut'la Marut'tan, o iki melekten ne öğreniyorlardı? Karı kocanın arasını açmayı. Karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı. Demek ki bunun yolu var. Demek ki sihir buna giriyor. Yani bu meselede tesiri var. Şimdi Elmalılı rahmetli bunu anlatırken diyor ki Allah Azze ve Celle neden karı koca dedi de iki arkadaş demedi mesela? İki dostun arasını açmayı öğreniyorlardı. Sihir, böyle sihirler yani öğreniyorlardı. Harut'la Marut'tan. Neden iki arkadaşın, iki dostun arasını açmayı öğreniyorlardı demiyor da karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı diyor. Demek ki karı koca arasında kuvvetli bir muhabbet olur. Ona rağmen açıyorlardı. Ona rağmen. Burada da yani karı kocanın arasını açmanın şeytanların daha çok istediği bir şey olduğunu, Şeyatinen ins vel cin. İns ve cin şeytanları. İnsanların da şeytanları var. Bunların en çok istediği bu. O halde bu mesele üzerinde durulmalı. Karı koca aile huzuru nasıl sağlanabilir? Bunun iyice anlaşılması lazım yani. Bunun temelinde her ikisinin de birbirine karşı yapması gerekenleri yapması yatıyor. Yapmazsa kadın erkeğe karşı görevlerini veya erkek kadına karşı görevlerini yapmazsa ne olur? Fitne olur, huzursuzluk başlar. Eğer eşine karşı görevlerini yapmayacağını bile bile evlendiyse zaten başta haram işlemiş oluyor. Evlenmek yani kimine haram? Yani herkese aynı değil yani. Kimine haram, kimine farz, kimine mekruh, kimine sünnet, kimine vacip. Eğer kadın ve erkek eşine karşı görevini yapmayacağını bile bile evlendiyse zaten haram işlemiş. Başta haram işlemiş demektir. Yok ben böyle bilmiyordum. Ben görevimi yerine getireceğimi sanıyordum. Öyle evlendim. Tamam, o zaman evlenmen haram değil. Ama şu anda yapmamakla haram işlemiş oluyorsun. Yani bunu başta bile bile evlensen zaten evlenemezsin bile. Evlenmen bile haram. Şimdi bunu bilmek lazım evvela. Erkek olsun kadın olsun görevini yapmadığında bir kere zulmetmiş oluyor. Zulüm de haramdır. Yani aile huzurunun temelinde karı kocanın birbirine karşı vazifelerini yerine getirmesi yatar. Bu da neyle mümkündür? Yapmadığımda zulmetmiş olurum diyecek eşler. Böyle bilecekler. Ancak o zaman görevlerini yerine getirirler. Ve işte o zaman evde huzur da olmuş olur. Yani bu fıkhi bir mesele gibi görülüyor. Ama bu fıkhi mesele aile huzurunu sağlıyor. Zaten fıkıh ne içindir? Yeryüzünün adaleti sağlamak içindir. Öyle değil mi yani? İslam fıkhı, İslam hukuku nedir yani? Hakların verilmesi değil mi? Hukuk işte hakkın çoğulu. Haklar demek. İslam hukuku. Hakların, herkesin hakkının verilmesi. Bu evvela karı koca birbirine karşı hakkını vermesi gerekir. Evlenirken başta yanlış yapılmaktadır. Erkek veya kız evlenirken bir kere başta yanlış evlilikler yapmaktadırlar. Erkeğin bütün düşündüğü güzellik, kızın da düşündüğü tahsil, yakışıklılık, biraz da mal mülk, zenginlik. Böyle olunca bir kere bu aile binası ilk taşı eğri konulmuş oldu. İlk taş eğri ise onun üzerine koyacağın taşlar onlar da eğri olacak. En sonunda da yıkılacak. Yükseldikçe, yıllar geçtikçe yıkılacak. O yüzden boşanmalar çoğalıyor. Bakın cuma günü şeyleri açıklamıştım, istatistikleri. 10 sene evveline göre evlenme sayısı 17 bindi sanıyorum. 17 bin azalmış. Bakın 10 sene evvel daha fazla evlilik yapılmış. Şimdi rakamlar hepsi aklımda değil. 600 bin civarındaydı. 607 bin, 602 bin öyle bir şey. Evlilik varmış. Bu 15 bin kadar azalmış yani. 617 binken mesela 600 bin lira düşmüş. Boşanma artmış, evlilik azalmış. Bu sadece ekonomik sebeplerden değil. Çoğunluğu karı koca geçimsizliği. Geçimsizliğin sebebi ne? Bir kere başlangıçta evlenirken niyet bozuk. Niyet bozuk. Benim bir yakınım genç, hanımından ayrılmış. Bir yerde karşılaştık. Dedim, ayrıldığını duydum. Evet dedi, işte şöyle oldu, böyle oldu, biraz kısaca bana anlattı. Hanımıyla evlenirken, hanımı zaten bir bankada çalışıyormuş. Zaten bazı sorunlar yaşıyorlar herhalde. Bir de işte hanımefendi, ben yükselmek istiyorum. Yükselmesi için de başka bir şehre de gidip orada görev yapması gerekiyor. Kocası burada, çocuğu burada, o başka yere gidecek. Yükselecekmiş. İşte güya buradan patlak vermiş gibi anlattı. Tabi olayı ben iç yüzünü bilmiyorum. Dedim, senin bu başına gelen aslında senin evlilik yaparkenki niyetinden kaynaklanıyor. Sen bu bayanla niye evlendin? Çalışıyor diye değil mi? Çifte maaş olacaktı. Sen de kazanıyorsun, o da kazanıyor. Çifte maaş, zengin olacaktınız. Buydu değil mi hedefin? Neden çalışan aldın? Sen bunun bankada, faizli bir bankada çalıştığını, kazancının da haram olduğunu bilmiyor muydun? Sen Müslüman ailenin çocuğusun. Sen bunu bilmiyor muydun? Biliyordun. Sen bunu bile bile yaptın. Sırf karın çalışıyor, para kazanıyor diye aldın. Onunla evlendin. Ve şimdi o da iyi etti sana. Daha yükselmek istiyorum dedi. Sen nasıl ki onun parasına göz koydun, nasıl ki onun mesleğine göz koydunsa, şimdi o da kendi mesleğine göz koydu, daha da yükselmek istiyor. Yani evlenirken niyet bozuk. Peygamberimiz buyuruyor ki, bir kadınla dört şey için evlenilir. Ya güzelliği, ya malı mülkü, ya soyu sopu, ya dini imanı için. Siz diyor, dini için olanı tercih edin. Yani dindar olanı seçin. Mal mülk biter, güzellik kalmaz. Soy sop da zaten bir şey ifade etmez. Soyun sopundan sana ne? O orada, sen burada. Evlendiğin kadının ailesini görmüyorsun bile çoğu zaman. Hele amcasını, dayısını, dedesini, ninesini zaten hiç gördüğün yok. Herkes kendi evinde yaşıyor. Soyundan sopundan sana ne? Güzellik desen, ufak bir kazada icabında güzellik de kalmaz. İcabında 3-5 sene sonra birden değişiveriyor siması, bayağı bir çirkinleşmeye başlıyor. Bazıları öyle oluyor. Bazıların güzelliği devam ediyor biraz daha uzun süre ama bazılar 3-5 sene sonra güzellik diye bir şey kalmıyor. Nasıl oluyorsa oluyor, bambaşka biri oluyor. Ve o da gidiyor yani. Mal mülk de gidiyor, güzellik de gidiyor. Soy sopun zaten sana bir faydası yok. Dinine bakın buyurması ne kadar doğrudur. Gerçekten muttaki biriyle evlenmiş olanlar daha huzurlu bir hayat yaşıyorlar. Takva hiç değişmiyor. Takva değişmiyor. Ahlak kolay kolay değişmiyor. Güzel ahlaklıysa öyle devam ediyor. Ve sürekli sana huzur veriyor. Değilse, yani güzelliği devam etse bile sana huzur vermiyor. Artık o güzellik onun gözünde bir yılan gibi. Hiç güzellik müzellik görmüyor artık. Yani karısı dünya güzeli olsa onun güzelliğini görmüyor. Onu görmek bile istemiyor. Ya da erkek, çok yakışıklı birisi bile olsa kadın artık onu görmek bile istemiyor. Ahlak ahlak değilse onun güzelliğini ne yapsın? Şimdi evlenirken bunlar düşünülmüyor. Biraz evvel takva olanın vereceği huzur daha uzun sürelidir, devamlıdır dedim. Ancak bu şu demek değil. Her dindar aile huzurludur demek değil. Ya da boşananlar, kavga edenler, huzursuzlar, mutsuzlar, hep cahiller, kültürlü insanlarda böyle olmaz. Zannedilmesin, tam tersine. Kültürlülerde boşanma çok daha fazla. En çok dayağı yiyenler şarkıcı, türkücü kadınlar. Güya kültürlüler, kendilerince kültür de denmez de yani serbestler, özgürler. Kocaları da kendileri gibi falan ama en çok şiddet gören kadınlar da o asortik kesimden çıkıyor. Aslında şu anda en az dayak atanlar bizim Müslümanlar. En az dayak atanlar Müslümanlar İslam'ın terbiyesi sayesinde. Ama bu herkes için böyle midir? Hayır. Bazen dindarlarda da kavga gürültü bitmiyor. Kültürlü insanlarda da kavga gürültü bitmiyor. Demek ki bu iş sadece kültüre ve dindarlığa da bakmıyor. Başka sebepler de var. Dindar ama karısının ya da eşinin haklarını yerine getirmiyor. Dindar ama ahlak iyi değil. Dindar ama sosyal bir insan değil. Bugün konuya giriş yapıyoruz sadece. Erkekler karılarının çok şey istediğini bazen iddia ederler. Benim karşımda şu an erkekler olduğu için ben erkekler üzerindeki kadınların haklarından bahsedeceğim. Zamanında bu dersin benzerini kadınlara yapmıştım. Onlara da erkeklerin haklarını anlatmıştım, korkmayın. Size de kadınların haklarını anlatacağım. Ama bugün giriş yapıyoruz sadece. Erkekler zannediyorlar ki kadınların yanlışlarında kendilerinin payı yok. Halbuki mesela kadın diyelim ki çok konuşuyorsa, çene bassa, çen çen çen çen çen erkeğe illallah ettiriyorsa, erkek bundan kendisini sorumlu görmüyor, hep kadını suçluyor. Sen vakarlı biri olsaydın karın da o kadar çenebaz olmazdı. Bunu böyle bilesin. Yani kendi vicdanında itiraf et. Sen evde çok cıvık, sulu bir adam değil misin? Cıvıksan, suluysan karın karşında çen çen çen konuşacaktır. Çünkü sende o ağırlık, olgunluk yok. At sahibine göre kişiler. Eğer cıvık olmayacağım, olgun olacağım derken çok soğuksan, asosyal, şaka bilmeyen, sohbet bilmeyen, konuşulamayan bir insan oluyorsan, bu da karını usandıracaktır. Ve onu senden soğutacaktır. Ters ters konuşmasına sebep olacaktır. Bu sefer de çen çen çen konuşmayacak ama ters konuşacak. Çünkü sen hiç sohbet etmiyorsun, hiçbir şey paylaşmıyorsun. Erkekler sanıyorlar ki kadınlar çok şey istiyorlar. Hayır. Maddi şeyleri kastetmiyorum. Manevi olarak. Kadınların çok şey istediklerini zannediyorlar. Kadının istediği aslında ilgidir. O da uzun süreyi gerektirmez. Çok uzun zamanlar gerektirmez. Yani oturup da ona 10 saat konuşmasına gerek yok. Ama evdeki zamanını iyi değerlendirmiyor. Evde 1 saat bile kalsa, evdeki zamanını güzel değerlendirse, kadın onunla mutlu olur. Sohbet etse, şaka yapsa, kadın onunla mutlu olur. Yani kocam benimle ilgileniyor, bana değer veriyor. Evet, çok zamanı olmadığı için evde fazla duramıyor ama bana değer veriyor. Benimle ilgileniyor. Benimle bazı şeyleri paylaşıyor. İstişare ediyor. Beni adam yerine koyuyor. Demek beni seviyor, bana kıymet veriyor. Kadının aslında görmek istediği bu. Saatlerce evde oturması değil, günlerce evde kalması değil. Hatta günlerce evde kalsanız sizi evden kovarlar. Kadınlar aslında kocalarının çok da uzun süre evde kalmasını istemez. Çünkü çok uzun süre evde kalan erkekler ev işlerine karışırlar. Bu niye böyle, şu niye şöyle, bu niye böyle? O yüzden kadınlar çok da fazla erkeklerin evde durmasını istemez. Onların istediği şey ilgidir. Bu da uzun bir zaman ile olacak bir şey değildir. Ufak tefek yardımlar yapsa, hanımı sofrayı mesela diyelim mutfakta hazırlamış, oturma odasına mı taşıyacaksınız mesela, yemeği orada mı yiyorsunuz? Mesela biz öyle yaparız. Yani mutfağımız aslında geniş ama biz mutfakta yemeğe alışmamışız. Zaten masada yediğimiz yok. Yerde yiyoruz. O da oturma odasına daha rahat, hoşumuza gidiyor. Bazen haberler açıp bakıyorum filan. Yemeğe geldim mi çocuklar hemen kumandayı bana verir. Onlar ufaklıklar çizgi film izlerlerken ben geldim mi kumandayı verirler. Ben hemen bir haber açarım. Yemek yerken bu arada haberleri de dinlemiş olurum yani. Hatta bazen yemeği ona göre ayarladığım oluyor. Habere göre, haber saatine göre. Bir taşla iki kuş vurak diye. Şimdi mesela sofrayı taşıyacaksanız hanımıza yardım edin. Ben de bazen sofrayı taşırım. Sinliğe koyuyor hanım mesela. Yani ben ne zaman alsam elimden almak ister. Sofrayı toplarken de kaldırmaya yardım ederim. Ben kaldırdım, o elimden almak ister. Bazen ben zorla götürürüm. Bu yeter. Yani kadınların istediği aslında bu kadarcık bir şeydir. Yani kocasının yardımcı olmaya çalıştığını görsün. O sende o anlayışı görmek istiyor. O beyefendiliği, o inceliği, o centilmenliği görmek istiyor sende aslında. Yoksa senin yaptığın yardımla ne olacak? Yani bunun yemeği var, bunun bulaşığı var, bunun çocuk bakımı var, bunun evin tertibi düzeni var, bir sürü iş var. Senin yaptığınla ne olacak? O değil yani aslında kadının istediği şey. O yani centilmenlik görmek ister. O kibarlık görmek ister. O kocasının kendini düşündüğünü anlamak, onu görmek istiyor aslında. Küçük bir şey yani. kaldırırken indirirken yardım etsen. Mesela sabah kahvaltılarında çayları ben hep doldururum. Çayları doldururum, şekerlerini atarım. Bizim çocuklar küçük oldukları için birçoğu. Büyüklerinkini de yani hepsini doldururum. Biz zaten bir defada dolduruyoruz hepsini. Buna benzer ufak tefek şeyler bunlar. Bunlar basit şeyler. Şimdi bazıları da tam tersi yemek bile yapıyor. Geçen de bir arkadaş şimdi beni dinliyorsa kulakları çınlasın. Ben dedim böyle yani biraz yardımcı olursun falan hanımına. Hocam dedi ben dedi yaptıkça hanım daha fazla istiyor dedi. Sen ne yapıyorsun dedim. Vallahi salata yapıyorum dedi. Bazen yani başka şeylere de yardım ediyormuş. Dedim sen de biraz fazla kaçırmışsın. Yani aslında kadının istediği bu değil ama sen böyle alıştırırsan yemeğe de yardım et der sana yarın. Hatta bulaşığa da yardım et der. Ufak tefek yardımlar aslında erkeğin vakarını, erkekliğini bozmayacak kadar. Evdeki aile reisliğini bozmayacak kadar. Fazlası aile reisliğine zarar getirir. Sözü geçmez olur. Yani salatayı yaptı. Ertesi sene yemek de yapmasını bekler hanım ondan. Ertesi ay. Yani zannetmesin ki böyle birisi. Ne kadar yardım edersem o kadar hanımın gözünde kıymetlenirim. Hayır, tadını kaçırdığın için hanımın gözünde kıymetin düşecektir. Çünkü hiç yardım etmeyen, hiç kibarlığı olmayan, yardımseverliği olmayan bir erkekten nasıl ki hoşlanmazsa, kadın gibi bir erkekten de hoşlanmaz. Yemek bile yapan, çocuğun altını bile değiştiren, bulaşık bile yıkayan bir erkekten de kadın hoşlanmaz. Çünkü kadın erkek gibi erkek ister. Nasıl ki erkek kadın gibi kadın istiyorsa. Biz erkek olarak erkek Fatma olan bir kadınla evlenmek ister miyiz? Erkek gibi bir kadınla evlenmek istemez kimse. O da öyle işte. Kadın gibi erkekle evlenmek istemez. Yani bu iş yemekteki tuz gibi. Çok koyarsan da yenmez, az koyarsan da yenmez. Bunun bir ölçüsü var. Kadınların istediği şey kocasının kendisini düşündüğünü, ilgilendiğini bilmektir. Yoksa kocasının yardımıyla pek de bir şey olduğu yoktur. Evde bir sürü iş var. O işlerin içerisinde senin yaptığın hiçbir hükmü yok yani aslında. Ama muhabbeti sağlar. O yönden önemlidir. Ve Peygamberimiz örneğimizdir. Peygamberimiz şaka yaptığı da oluyordu hanımıyla. Hatta mesela Hazreti Ayşe annemiz de yarış yapmış. Bugünkü insanlar görseler bu nasıl peygamber derlerdi herhalde. Belki de peygambere imanları sarsılırdı ha. Çünkü bugünkü insanların birçoğunun gözünde peygamber herhalde sürekli böyle oturup konuşma yapan bir insan. Hiç yani çocuklarıyla oynamaz, şaka yapmaz. Böyle bir insan bekliyorlar. Hatta onlara göre peygamber savaş da yapmaz. Peygamber kılıç da kullanmaz. Peygamber hep Kur'an okur, hep namaz kılar. Böyle bir peygamber anlayışları var. Eğer peygamberimizi hanımıyla yarış yaparken görselerdi, herhalde ya bize bunu peygamber sandık ama vallahi peygamber değil mi nedir diyenler de olur muydu? Olurdu yani. Haşa. Halbuki peygamber insandır, insan gibi davranmalıdır. Evet, bazen şaka lazımdır. Bazen yarış da yapabilirsiniz, koşu da yapabilirsiniz. Mesela hanımların istediği şeylerden birisi çocuklarınıza karşı da ilgi göstermenizdir. Yani bir zamanlar bir kadın geldi, yani cemaatten bir kadın, yıllar önce, 20 sene kadar oldu. Kocasından şikayetçi oldu bana. Dedi işte hiç bizimle ilgilenmiyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor. Ben de dedim ya işte derslere gidiyor falan, belki acaba akşamları geç geliyor ondan mı falan. Yok hocam dedi, zaten biz ona razıyız dedi. Evde olduğu zaman da dedi bir şey yapmıyor, konuşmuyor, çocuklarla ilgilenmiyor, oturup maç seyrediyor dedi. Ya zaten çoğu zaman sağda soldasın, bir iki akşam evdesin, o akşamını değerlendir. Oturup maç izliyor dedi, bizimle sohbet etmiyor dedi. Bakın eğer bunu söyleyen kadın da hizmetin içinden bir kadındı yani, hatta ufak tefek bir görev de vermiştik. Dolayısıyla kocası onunla bazı şeyleri paylaşabilir ama paylaşmıyor. Yani hani mesela şöyle mi olsa daha iyi olur, böyle mi olsa daha iyi olur. Hanımlarınıza değer verdiğinizi belli etmelisiniz. Sevdiğinizi de değer verdiğinizde. Değer vermek, sevmek lafla olmaz. Bazıları ağız alışkanlığı yapmış, sevdiğini ifade eden kelimeler yahut da saydığını ifade eden kelimeler boş boş konuşuyor. Aslında kadın bunu anlıyor. Yani bu ağız alışkanlığıyla söylenen bir şey. Benim tanıdığım bir yaşlı bir adam var. Yaşlı, 80 yaşlarında, hanımını hayatım diyor. Ben daha ömrümde demedim. Şimdi yaşına rağmen hayatım diyor. Şimdi karısı hani bundan çok mu memnun? Karısı farkında yani. Adam ağız alışkanlığı yapmış yani. Düşünmeden hayatım diyor. Şimdi böyle bunun bir kıymeti olmaz. Saygı, sevgi böyle değil sadece yani. Sen mesela hanımınla bir şey istişare ediyor musun? Diyelim hanımın da cemaatten. Onunla mesela bazı şeyleri konuşsan, hanımın da gelişir. Hem de aranızda mutluluk olur. Sevgi de olur, saygı da olur. Yani kocam beni adam yerine koyuyor, bak benimle konuşuyor. Bak benim görüşümü aldı. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Şunu daha iyi nasıl yapabiliriz? Mesela akraba dersleri nasıl daha çok geliştirebiliriz? İşte komşulara nasıl İslam anlatabiliriz? Mesela kermes sence daha güzel nasıl olabilir? Mesela vakıfta gördüğün bir kusur falan var mı? Sen de yardımcı olsan. Mahalle dersleriyle ilgili istişare yapılsa. Mahallenin sorunları, bazı sorunları konuşulsa, bu durumda kadın gitgide kadının kültür seviyesi de yükselmiş olur. Konuşabileceğin bir kadına dönüşür. Birçok insan karısıyla konuşmaya onu adam yerine koymuyor. Sanki kendisi Allame-i Cihan. Karısını adam yerine koymuyor. Onunla bir şey paylaşmıyor ve kadın iyice cahil kalıyor. Ondan sonra sen cahilsin, senden neyi konuşacağım diyor. Sen cahil bıraktın kadıncağızı. Sen bunu aldığında Allame'ydi de. Öyle mi aldın? Yok, sen bunu böyle bilerek aldın. Niye aşağılıyorsun ki şimdi? Sen bunu bilerek almadın mı? Şimdi olan olmuş. Yapacağın şey, hiç olmasa bundan sonra karının kültür seviyesini yükseltmek. Bu da neyle olur? Sen bir gün karına kitap mı okuttun? Yok. Kitap okut. Meseleleri konuş. Bazen ilmi konular. Eve gittiğin zaman De ki bak bugün şunları öğrendik, bak şöyle şöyle şöyle şöyle. O gitgide ilmi konuların içine girmeye başlar. İlk defa duyduğunda hiç kafa basmaz. Anlamaz. Bir, iki, üç derken ha öyle mi? Ha demeye başlar. Sonra anlamaya başlar. O zaman görürsün karın değişmeye başladı. Gözü değişti, bakışı değişti. Artık ilmi bir şey konuşabilirsin onunla. Bakışı değişti yani. Eskiden konuşamazdın. Kafa basmıyordu. Sen A diyordun, o Z diyordu. Sonra sen yine A demeye devam et. Bir gün o K diyecek. Ha biraz yaklaştı. Sen yine devam et. Bir gün D diyecek. Ha biraz daha yaklaştı. Bir günde B diyecek. Ha biraz daha yaklaştı. Bir günde A diyeceksin. Ha A mı diyecek? Ha diyeceksin, şimdi oldu çok şükür. Belki bu bir sene sürecek. A dediğini anlayacak bir gün. Ben bu sabrı göstermen lazım. Ne yapayım? Sen evlendin. Evlendin. Şimdi diyorsun ki neden böyle? Sen bilerek aldın. Aşağılama. Sen, bu senin karın. Allah sana bunu nasip etti. Bununla cenneti kazan. Kısmetin buymuş. Onunla cenneti kazan. Cennete git. Orada Allah'tan iste istediğini, karını hem güzelleştirir, hem zeki yapar. Ne istiyorsan öyle yapar. Sen onunla cenneti kazan. Sanki bilmeden evlenmiş. Gidiyor kara cahil biriyle evleniyor icabında. Sonra da beğenmiyor. O zaman adam gibi evlilik yapaydın. Olan olmuş. Yapacağın şey artık karını geliştirmek. Gelişir. Gelişir. Olduğu kadar. Nasıl geliştireceksin? İstişare yap. O zaman kafasını kullanmak zorunda kalır. Ona bir şey soruyorsun. Ya hatun, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Mecbur düşünecek. Artık ondan sonra olaylara bakışı değişir onun. Yani artık böyle her olaya bakar. Çünkü sen onunla konuşuyorsun, soruyorsun. Şöyle mi olsa, böyle mi olsa? Artık o ondan sonra görmeye başlar. O ana kadar kör bile olsa, ondan sonra görmeye başlar o. Hiç bakmayan, dikkat etmeyen, kafası çalışmayan bir insan gibi olan o kadın, bir bakmışsın ki değişmeye başlamış, görmeye başlamış. Şaşırırsın yani, bir dene göreceksin. Ama hemen bir günde olmaz tabii. Bu şekilde hanımlarınızla istişare edin. Bazı konuları paylaşın. Sonra siyasi bazı konuları da konuşun. Birçoğunuzun karısının kafası siyasi konulara basmıyor. Bir kere kadınlar fıtraten siyasi konulara çok uygun değiller. Ama bir yere kadar gayet iyi anlarlar. Yani kadınlardan siyaset uzmanı pek çıkmaz. Uzman düzeyinde pek çıkmaz. Ama zaten erkeklerden de az çıkıyor o. Ama erkekler yani çalışsa daha çabuk olur. Yani erkeklerden %2 tane çıkıyorsa kadından bir tane çıkar. Belki binde bir tane çıkar. Siyasi konular kadınlara biraz daha uzak. Ama o konular da kadınların zekasını açıyor. Onların anlayacağı düzeyde konuşulmalı. Göreceksiniz bir müddet sonra haberleri izlerken kadının izlediği haberler değişecek. Göreceksiniz. Kadının izlediği haber değişecek. Şu anda neye bakıyor haberlerde? Okyanustaki balinayla, Çankırı'nın bilmem ne köyündeki yangın haberi, bir de kar yağmış filan yere, bir de kedi damda kalmış, kediyi kurtarmış itfaiye. Şu anda onları izliyor. Ama siyasi konuları biraz konuşun, göreceksiniz kadın artık NATO toplantısını izlemeye başlayacak. Bakışı değişecek. Haberlerde izlediği kısımlar değişecek. Artık öyle yangın mangın bunlara bakmayacak. Yanmış zaten, ne yapayım, neyini izleyeceğim. Zaten yanan yanmış. Ölen de ölmüş. Trafik kazasında 5 kişi öldü. Ne yapalım, Allah rahmet eylesin. Olan olmuş. Bunları izlemenin bir gereği yok ki. Önemli haberleri izlemiyor kadınların birçoğu. Çünkü kocaları onlarla siyasi konuları konuşmuyor. Önemli konuları konuşmuyor. Kadın önemli konularla ilgilenmez oluyor zamanla. Magazin konularıyla ilgileniyor. Artistleri tanıyor, şarkıcıları tanıyor. Bakanları tanımıyor. Bakanı tanımıyor, şarkıcıyı tanıyor. Artistin adını biliyor. Bu normal mi? Yani kadınlarımızı hem böylece kültür seviyesini düşük bırakıyoruz, seviyelerini yükseltmiyoruz, hem de evde huzur da olmuyor. Kadın cahil kalıyor. Cahil kadınla konuşası gelmiyor erkeğin. Cahilin biri diyor, neyi konuşacağım diyor. Halbuki sen karını o hale getirdin. Babası ve sen. Babası öğretmedi, sen öğretecektin. Sen karınla bir şey paylaşmadın. İstişare yapmadın. Siyasi konuları konuşmadın. İlmi konuları hiç konuşmadın. Hiç kitap okutmadın. Bunlar yapmayınca karısı kültür seviyesi düşük olarak kalıyor. Bu sefer onunla hiç konuşası gelmiyor. Konuşmadıkça kadın daha da cahilleşiyor. Ve evde huzur da kalmıyor. Yani bu işin bir döngü gibi yani. Yani cahille konuşulmuyor, konuşmadıkça daha cahilleşiyor. Daha cahille konuşulmuyor, bu sefer daha da cahil oluyor. Böyle bir döngü. Bunun bir yerden kırılması lazım yani. Yani konuşmakla. Konuş, istişare yap, bak göreceksin. Zamanla bakışı değişecek. Konuşması değişecek. Ve bu arada da evde huzur olacak. Çünkü konuşuyorsun. Evde huzur istiyor musunuz? Karınızın ilgi alanını değiştirin. İlgi alanı sadece süs püs, ev, eşya, mal, mülk olduğu müddetçe evde huzur olmaz. Çünkü sürekli çok şey ister. Bu huzursuzluğun kaynağı olur. İlgi alanını değiştirin. Davası olsun. Kur'an'ı olsun. İlim olsun. Akrabalarla ilgilenmek olsun. Ders olsun. Başka şehirlerle ilgilendiğinde göreceksiniz evde huzur da olacak. Başka şeylerle ilgilenmediğinde sürekli eşya peşinde olacak. Tabiat boşluk kabul etmez. Kafada boşluk olmaz. İlla ki bir şey onun yerini doldurur. O kafalara, o kalplere davayı yerleştirin. Davanın sıkıntılarını, davanın meselelerini, dünya Müslümanlarının halini, yapmamız gereken faaliyetleri, takvayı, nafile ibadetleri, Allah'ı zikri, Kur'an'ı, kitap okumayı, bunları yerleştirirseniz kadının dünya sevgisi azalır ve bundan ötürü oluşan problemler kalkar. Ve hem karınız daha takva, hem daha bilgili, daha kültürlü, daha sancılı birisi durumuna gelir. Hem gereksiz masraf yapmayan bir kadın durumuna gelir. Ve konuşabileceğiniz bir karınız olmuş olur. Davanız ortak olmuş olur. Yoksa senin davan başka, onun davası başka. Bu önemli bir probleme sebep olur. Seni anlamaz. Anlaşılmak istiyorsanız hanımlarınızı anlatın. Anlatmadığınız müddetçe anlaşılmayacaksınız. Anlaşılmadığınız müddetçe de anlaşamayacaksınız. Anlaşamayınca da mutlu olamayacaksınız. Mutlu olamayınca da başarılı olamayacaksınız. Dünyada da ahirette de. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.